Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 Ordubehiş 1401, Hicri Kameri 1 Şevval 1443 ve Miladi 3 Mayıs 2022 Salı. Ayrıca Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Azalları, Ramazan Bayramı özel programı ve İslami Değerlere Hakaret adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da Ramazan Bayramı namazı bu sabah kılındı. Cumhurbaşkanı Reis ve İslami Şura Meclis Başkanı Garibaf tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Komutan Şekarçi, düşmanın komplolarının çok farklı ve tehlikeli olduğunu belirtti. Iraklılar Bağdat'ta Türkiye Elçiliği önünde gösteri düzenledi. Çavuşoğlu, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmeyeceğini söyledi. Ve Macaristan, Rusya'nın petrol ve doğalgaz yaptırımına karşı çıktı. Şimdi haberler.
İslam İran'ı mümin ve Müslüman halkı bir ay oruç ve ibadetin ardından bu sabah bayram namazlarını sağlık protokollerine uyarak camilerde ve dini mekanlar ve kutsal türbelerde kıldı. İran Peresevilidine göre bir aylık oruç ve ibadetin ardından Müslümanlar sabahın ilk saatlerinden itibaren kutsal mekanlar ve camiler gibi dini mekanlarda bir araya gelerek Ramazan bayramı namazını ülkede büyük bir ihtişam ile kıldı. Bu yıl Tahran'da Ramazan bayramı namazı korona salgını nedeniyle sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyularak Tahran Üniversitesi'nin açık alanında ve Tahran Geçici Cuma İmamı Ayetullah Sıddık'ın imametinde kılındı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün Müslüman ülkelerin liderleri ve halkına hitaben yayınladığı mesajda Ramazan bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanlık Bilgilendirme Sitesi'nin belirttiğine göre Cumhurbaşkanı Reisi tebrik mesajında Ramazan Bayramı'nı iman ve marifetin tecelli ettiği, ilahi ve yüce insani fıtratın tecelli ettiği bayramı tebrik ederek Allah'ın ayı Ramazan'ın son bulması ile Müslümanların yaptıkları ibadet ve bu mübarek ayda nefislerini tezkeleri nedeniyle feyiz ve bereket dolu bu aydan yararlanma ve saadete ulaşanlar arasında yer almalarını ve Allah tarafından mükafatlandırmalarını diledi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ayrıca bu mübarek bayram vesilesiyle İslam toplumunda vahdet ve kardeşlik bağların İslam dininin yüce ülküleri doğrultusunda güçlenmesini, krizler ve münakaşaların son bulması ve barış ve güvenliğin sağlanmasını ve zalimlerin ellerinin tüm yer küre üzerindeki kesilmesini umut etti. Arabistan, Türkiye, Mısır, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerde dün Ramazan bayramı kutlanırken, İran, Pakistan ve Irak'ta bugün Şevval ayı birinci günü Ramazan bayramı kutlanıyor. İslam kültüründe Şevval ayının ilk günü fıtrata dönüş bayramı olarak kutlanıyor. Zira oruçlu Müslümanlar Ramazan ayı boyunca Allah'a ibadet ve günahlarından istiğfar ederek, ruhları ve canlarını iç ve dış çirkinliklerden temizleyerek kendi fıtratlarına geri dönüyorlar.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf Ramazan bayramını tüm Müslümanlara kutladı. İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Müslüman ülkelerin meclis başkanlarına gönderdiği mesajda rahmet ve mağfiret bayramı olan Ramazan bayramını kutlarken, mevcut şartlarda Kur'an'ın yüce öğretilerine sarılması ve vahdet ve gönül birliğini güçlendirmesini İslam ümmetinin saadetine sebep olacağını belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı ayrıca Müslüman ülke liderlerinin farkındalığı, hidayeti ve zekice yol göstermeleriyle kardeşliğin güçlenmesi, barış ve istikrarın sağlanması ve çok taraflı işbirliği seviyesinin daha da güçlenmesini diledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Filistin'de yaşanan son gelişmelere değinerek, İslam ülkelerinin çabası ve çeşitli uluslararası kapasitelerin kullanımı ile ırkçı İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırıların durdurulması için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Dün Türkiye'li mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yapan reisi, Ramazan bayramını Erdoğan'ın komşu ve dost Türkiye halkına tebrik ederek, Yüce Allah'tan bu büyük bayram dolayısıyla İslam ümmeti için en iyileri nasip etmesini diliyorum dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle tam kapsamlı ilişkileri geliştirmek olduğunu belirten reisi, Filistin'de yaşanan son gelişmelerin kabul edilemez olduğunu altını çizerek, İslam ülkelerinin çabası ve çeşitli uluslararası kapasitelerin kullanımı ile İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırıların durdurulması için elimizden geleni yapmalıyız ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu telefon görüşmesine yaptığı açıklamada Ramazan bayramını Cumhurbaşkanı Reisi'ye ve İran halkına tebrik ederek bu bayramın tüm İslam dünyası için sağlık, refah ve mutluluk getirmesini dilerim dedi. Tahran'a ziyareti gerçekleştirmek istediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye bu ziyarette uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra başta ikili ticari ilişkilerin ilerletilmesi olmak üzere ikili ve bölgesel ilişkiler konusunda gerekli koordinasyonal ve istişare ve görüşmeler yapmak istiyorum dedi.
İran Cumhurbaşkanı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile yaptığı telefon görüşmede Tahran ve Belgrad arasında yaralı ilişkilerin geliştirmesi için çeşitli kapasitelerin bulunduğunu söyledi. İran Peresim Lideri'ne göre Cumhurbaşkanı Reisi dün akşam Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın telefon görüşmesinde iki ülke arasında çeşitli kapasitelerin varlığı, Tahran ve Belgrad ilişkileri ve etkileşimlerinin hali hazırda var olan seviyenin çok üstüne çıkma imkanını sağlamıştır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke arasındaki uluslararası etkileşim seviyesinin iyileştirmesi için iyi bir ortam oluşturacağını belirterek bu çiçeği Tahran'da ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı da Ramazan bayramını Cumhurbaşkanı ve İran halkına tebrik ederken iki ülkenin en üst düzeyde karşılıklı işbirliği için büyük kapasiteleri ve alanlara sahip olduklarını belirtti. Vučić, İran'ı ziyaret etmek istediğini de ifade ederken, işbirliğine genişletmek için mevcut tüm alanları tartışabilmek ve istişare edebilmek için mümkün olan en yüksek ve en iyi düzeyde bir heyetle İran'a geleceğini ifade etti. Daha önce iki ülke cumhurbaşkanları yaptıkları telefon görüşmede Tahran-Belgrad işbirliğinin genişletilmesi için çeşitli kapasitelere değinerek iki ülke arasındaki ilişkileri özellikle ekonomik ve ticaret alanda daha da güçlendirmek için mevcut kapasitelerin kullanılmasına vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Kurumu İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, İran vatandaşı Hamid Nuri'nin İsveç tarafından tutuklanması ve savcının hakkında iddianame sunarak boş suçlamalarla müebbet hapis istendiği mahkemenin göstermelik, adaletsiz ve hukuk dışı, insan hakları ilkelerine aykırı ve yargı adaletinden yoksun olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Kazım Garibabadi, İranlı vatandaşın ailesine haber verilene kadar gözaltında tutulmasının zorla kaybolma olabileceğini belirterek şöyle dedi. Gözaltı sırasında şiddet ve insanlık onuruna saygısızlık, 1963 Viyana Sözleşmesi'nin ihlali ve psikolojik baskı uygulamak için İran Büyükelçiliği ve ailesini nerede olduğundan habersiz tutma ve ailesiyle görüşmesini engellemek, asılsız iddialarla tutuklanmış bir kişiye yapılan insanlık dışı muamelenin yalnızca bir parçasıdır. Garibabadi açıklamalarının devamında şöyle belirtti. İsveçli savcının kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütmemesi ve münafık terör örgütüne mensup bazı kişilerin taraflı ve mesnetsiz ifadelerine dayalı bir iddianame düzenlenmesi, avukata erişimin olmaması ve mahkemede kendini savunma hakkının reddedilmesi, bu mahkemenin siyasi ön yargılarla kurulduğu ve yargı adaletinin temel ilkelerine uymayan bir gösteri olduğunun bir başka kanıtıdır. Garibabadi ayrıca İsveç hükümetinin gözaltı sırasında sanıkların haklarının ihlal edildiği için eleştirdi ve İsveç hükümetinin bundan sorumlu tutulması gerektiğinde sözlerini ekledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kültür ve Sanma Tebligat Bakan Yardımcısı, düşmanın komploları, araçları ve hilelerinin yumuşak savaş ve bilişsel savaş çerçevesinde çok farklı ve tehlikeli hale geldiğini söyledi. İslam'dan bildiğine göre Tuğgeneral Ebu'l-Faz Şekarçı, Tahran'da düzenlenen Öğretmenler Günü toplantısında şöyle konuştu. Düşmanların bilişsel saldırıları ile başa çıkmak için ülkenin en önemli sosyal sermayesi olarak öğrencilerin uygun şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi çok önemlidir. Bu da yumuşak savaşın cephe komutanları olan öğretmenlerin ciddi görevini ifade ediyor. Komutan Şekarçı İslam İnkılabı'nın ikinci adımında öğretmenlerin ağır görevine vurgu yaparken düşmanın komploları, araçları ve hilelerinin yumuşak savaş ve bilişsel savaş çerçevesinde çok farklı ve tehlikeli hale geldiğini belirtirken, zira hedef topluluktaki insanların da inançların ve zihinlerini de değiştirip çarpıtarak kendi isteklerine göre hareket etmeye yönlendirdiklerini söyledi. Günümüzde İslam İnkılabı getirilerinin en büyük bir bölümünün dindar inkılapçı ve cihatçı öğretmenlerin çalışmalarının sonucu olduğunu belirten Tuğgeneral Şekarçı, tıp, mühendislik ve tarımcılık alanlardaki ilerleme, savunma alanında caydırıcı gücün artması, genel olarak ülkenin çeşitli alanlarda kendine yeter hale gelmesi ve sultan düzene bağlarının kesilmesinin öğretmenlerin çalışmalarından sonucu olduğunu belirtti.
İran İslam Kültürü ve İletişim Kurumu, Dünya Kudüs Günü ile eş zamanlı olarak Afganistan'ın Müslüman halkına karşı düzenlenen yeni saldırılarının tekfirci terörizmin Siyonistlere bağlılığını gösterdiğini belirtti. İSNA'nın bildirdiğine göre İslam Kültürü ve İletişim Kurumu, Afganistan'da yaşanan saldırı ve terörist patlamaların ardından yayınladığı bildiride, Afganistan'da yaşanan terör saldırılarının Amerika ve Siyonist rejim piyonlarının savunmasız Afganistan halkına yönelik sonsuz cinayetlerinin bariz örnekleri olduğunu belirtti. Bildirde şöyle yazıldı. Washington ve Tel Aviv'in güvenlik ve siyasi kurumlarının kanlı oyununun kurbanı tek suçu nübüvvet şeriatını izlemek ve sadece Ehl-i Beyt'in siyerine dayanmalarıdır. İslam Kültürü ve İletişim Kurumu bildirisinde Amerika ve Siyonist rejimin ilk hedefinin şüphesiz Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde tekfirci terörizmi tekrar üretmek ve desteklemek, bu ülkede derin sosyal ve güvenlik krizler oluşturmak olduğunu belirtti.
Irak halkı dün akşam Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanarak bu ülkenin Irak topraklarına saldırısını protesto ettiler. Göstericiler Türkiye'ye karşıtı atıkları sloganla Ankara'nın bu ülke topraklarına saldırılarının durdurulmasını istediler. Irak Cumhurbaşkanlık bürosu da son günlerde Irak'ın kuzeyinin saldırılarını kınarken Türkiye savaş uçaklarını mükerrer saldırılarının Bağdat egemenlik hakkının ciddi şekilde çiğnenmek olduğu, uluslararası hukuk ve düzenlemelerin açık bir ihlali ve komşuluk ilişkilerine de aykırı olduğunu belirtti. Kuzey Irak'ın dağlık bölgelerine yönelik Türkiye saldırıları Temmuz 2015'te Ankara ile PKK arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesinden bu yana yeniden başladı.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ordu üst düzey komutanları ile birlikte Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugayı'na incelemelerde bulundu. Şanlıurfa'da Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Akar ve komutanlar ardından vatandaşlarla bayramlaştılar. Daha sonra 20. Zırhlı Tugay komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, Yüzbaşı Ali Sahip Kışlası'nda 20. Zırhlı Tugay ve 7. Komando Tugay komutanlığı personeliyle bayramlaştı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı olan Venezuela ziyaretinin ardından yurda dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Savaşı ile ilgili yaptığı değerlendirmede NATO müttefiki bir ülkeye saldırı olması halinde Türkiye'nin cevap vereceğini ifade etti. Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye arasında bir savaşın da olmayacağını vurguladı.
Macaristan hükümet sözcüsü Zoltán Kovács, Budapeşte'nin Rusya'ya karşı Avrupa Birliği yaptırımlarını desteklediğine dair Almanya haber çevrelerinin açıklamalarını reddederek bu konudaki tutumunu değiştirmediğini belirtti. Öte yandan Almanya hükümeti Rusya'dan ham petrol ithalatına olan bağımlılığını azaltmada ilerleme kaydettiğini ve bu yaz sonuna kadar Rusya'dan ham petrol ithalatını tamamen kesmesinin beklendiğini iddia etti.
Birleşmiş Milletler şimdiye kadar 5,5 milyon Ukraynalı'nın savaştan çıkarttığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da sivil kayıpların sayısının 3000'den fazla olduğunu ve gerçek sayının da muhtemelen çok daha fazla olacağını söyledi.
Haber kaynaklarının dün bildirdiğine göre Ukrayna güçlerine katılan bir Amerikan askerinin daha Rus ordusuyla girdiği çatışmalarda öldüğünü belirttiler. Amerikan askerinin ölümü ve cesedinin bulunmaması ardından Amerika bu konuda araştırma başlattığını duyurdu.
Siyonist rejim başbakanı Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına tepki göstererek çok tehlikeli bulduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, pazar günü bir televizyon kanalında verdiği demişti, Hitler gibi Yahudi düşmanların Yahudi köklere sahip olduklarını da söyledi.
Hamas, Ramazan ayının bitmesi ve Ramazan bayramı münasebetiyle Kudüs'te Mabet Dağı üzerinde bir banner açtı. Sputnik'in haberine göre Siyonist rejim askerlerinin tüm engellemelerine rağmen 200 bini aşkın Müslüman Ramazan bayramını kutlamak için Kudüs'te toplandıkları bir sırada Hamas bannerinin Mabet Dağı'nda asıldı.
Ve Suudi Arabistan'ı Suudi İstihbaratı Kurumu eski başkanı, Suudilerin Amerika'nın onlara arka çıkmadığını hissettiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bakü-Erivan'ın karşılıklı olarak suçlamalarda bulunmasıyla ilgili. Müzik Karabağ münakaşasının tarafları daimi barış belgesini imzalamaya çalıştığı bir sırada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri makamlarının karşılıklı ithamları barış istikametindeki umutları kesintiye uğratmaktadır. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Savunma Bakanlığı bir kez daha askeri güçlerin sınır noktalarını ihlal ettiğini öne sürdüler. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, operasyonel bölgelerde Azerbaycan ordusunun kontrolü ellerinde bulundurduklarını açıkladı. Bu yüzden de temas hatlarında istikrarlı bir durumun hüküm sürdüğü düşünülmektedir. Ancak Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı sert açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunu yalanladı. Aynı zamanda Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan naklen New Armenia Haber Ajansı da şu açıklamayı yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin yüksek kalibreli silahlarla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan sınırının doğusundaki askeri mevzilerini vurduğuna dair bildirisi yalandır. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri güçlerinin karşılıklı suçlamaları, Bakü ve Erivan liderleri arasında Brüksel'de yapılan son görüşmelerinde çatışan tarafları gerçek barış sağlamak için yapıcı adımlar atmaya ikna etmediğini gösteriyor. Rusya Devlet Bakanlığı'nın da arabuluculuk yaptığı Dağlık Karabağ ihtilafının tarafları barışı sağlamak için Kasım 2020'den bu yana Dağlık Karabağ bölgesinin durumu üzerinde anlaştılar. Ancak neredeyse 2 yıl sonra iki taraf Dağlık Karabağ'a ilişkin 10 maddelik anlaşmayı uygulamaya hazırlıksız görünüyorlar. Bu konuda Azeri ve Ermeni uzmanlar karşılıklı suçlamalarda bulunarak karşı tarafı barış tüzüğünü ihlal etmekle suçlamaya çalışıyorlar. Örneğin Ermeni uzmanlar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin temas hatlarında istikrarsızlık yaratarak hatlarda kaotik bir durum yaratmaya ve bu durumu sürdürmeye çalıştığını söylüyor. Çünkü ancak bu şekilde Ermenistan'a karşı hedeflerine ulaşabilir. Azeri uzmanlar da Ermeni hükümetini Rusya'yı kendine eşlik etmeye çalışmakla suçluyor.
Bu bağlamda Bağımsız Devletler Topluluğu Üye Ülkeler Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ermeni askeri uzman Vladimir Yusif, Arminfo sitesine yaptığı açıklamada şu açıklamada bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan ile sınır gerilimlerini devam ettirmek istiyor. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin sınırlarını ve diğer iletişim yollarını da kastediyorum. Aslında mevcut sürecin devam etmesi ve karşılıklı suçlamalarla Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın kalıcı barışı sağlamalarının mümkün olmayacağına şüphe yoktur. Özellikle iki komşu ülkenin üst düzey yetkililerinin son açıklamalarıyla ikili anlaşmazlıklar süreci Bakü ve Erivan'da medyanın da tartıştığı bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda Ermenistan ile yeni bir anlaşmanın imzalaması ve iki ülkenin sınırlarından belirlenmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz Cuma günü şunları söyledi. Ermenistan ile sınırların netleştirilmesi sürecinde eski Sovyetlerin tüm haritaları 1918'den 1920'ye kadar haritalarda temel alımlarıdır. Bu açıklamalara tepki gösteren Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan şunları söyledi. Erivan, Sovyet dönemi haritalarının temel alınmasına karşı değil. Ancak neden sadece 20. yüzyılın haritalarını ele alalım? Milat öncesi 6. yüzyıldaki Babiyet dönemi haritaları veya 5. yüzyılın haritalarını ele alalım. Milat öncesi 6. yüzyıldaki Babil dönemi haritaları veya 5. yüzyılda Herodot tarafından çizilen belgelerde bazı alınabilir. Aslında İlham Aliyev'in Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1918-1920 yılları arasındaki planlar temelinde hareket ederek müzakerelerde Ermenistan'ın bir adım öne geçmeye çalıştığı açıktır. Ararat Mirzoyan, bölgede Azerbaycan'ın adının geçmediği önceki yüzyıllara dayanan belgeleri sunmaya çalışıyor. Açıktır ki bu gerilimler çoğunlukla her iki taraftaki medya algı operasyonlarına yönelektir ve bu da sonuçta milliyetçiliğe ve Dağlık Karabağ İhtilafı'nın da tarafları tarafından onaylanan barış anlaşmasının yıkılmasına yol açacaktır. Thank you.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Özbekistan askeri uçaklarının Afganistan'a iade etmeyi reddetmesiyle ilgili. Yabancıların müdahalesi ve dış baskı sonucu görünen o ki Özbekistan ve Taliban temsilcilerinin son 8 aydaki istişarelerin kazanımlarını yok ediyor. Afganistan'a komşu olan ülkeler, özellikle Özbekistan dahil Orta Asya Cumhuriyetleri ve Taliban arasındaki yapıcı görüşmelere rağmen Taşkent yetkilileri Taliban'ın Afgan uçaklarını ve helikopterlerini iade etme talebine sert tepki gösterdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi İsmetullah İrgaşev konuyla ilgili şunları söyledi. Taşkent hükümetinin askeri uçakları ve helikopterleri Kabil'e iade etme gibi bir planı yok. Üst düzey Taşkent hükümet yetkilisi ayrıca şunları da söyledi. Afgan ordusu pilotları ve subaylarının geçen yıl Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Eylül ayında Özbekistan'a taşıdığı 22 uçak ve 24 helikopterden bahsediyoruz. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisi şunları da sözlerine ekledi. Uçaklar ve helikopterlerin masrafları Amerika hükümeti tarafından karşılandı. Özbek hükümeti ise Amerika ile yapılan bir anlaşma kapsamında askeri teçhizatı elinde tutuyor. Bu hususta Taliban'a gerekli bilgiler verildi. Bu açıklamalara rağmen Amerika hükümeti yetkililerinin uçakları ve askeri helikopterlerin akıbeti konusunda nihai bir karar almadığı belirtilmektedir. Afganistan'da Eşref Gani hükümetinin son günlerinde Amerika'dan gelen talimatlar çerçevesinde Afgan ordusu subayları ve pilotları ordunun askeri uçaklarını ve helikopterlerini bölge ülkelerine götürdü. Özbekistan ve Tacikistan ise bu bağlamda en çok uçağı kabul etti. Toplam 40 Afgan askeri uçak ve 24 askeri helikopter Özbekistan ve Tacikistan'a uçtu.
Bu hususta ve bu askeri araçların iadesi konusunda Taliban temsilcileriyle Özbekistan ve Tacikistan hükümetleri arasındaki görüşmeler bu yılın başından beri sürüyor. Ocak ayı başlarında Taliban'ın Savunma Bakanlığı kayyımı Özbekistan ve Tacikistan'a askeri uçak ve helikopterleri iade etmeyi çağırdı ve şu açıklamada bulundu. Taliban bu uçakların dışarıda kalmasına veya bu ülkeler tarafından kullanılmasına izin vermeyecek. Özbek hükümetinin Taliban'ın talebine yanıt verme konusundaki son kararı, Taşkent yetkililerinden daha önce Özbek-Afgan sınırında artan güvensizlik olasılığı hususundaki endişelerini dile getirmesiyle geldi. Taliban ve Orta Asyalı yetkililerin tahminlerine ve karşılıklı taahhütlerine rağmen Taşkent hükümetinin son kararı, bölge halklarının zararına olacağı açıktır. Özellikle tekvici IŞİD terör örgütünün faaliyetleri arttığı bir sırada Taliban'ın bu silahlara duyduğu ihtiyaç durumun hassasiyetini de artırıyor. Afganistan'da Şiiler ve Sünnilere yönelik saldırılar IŞİD tarafından gerçekleştirildiği bir sırada kuşkusuz Amerika ve kimi Avrupalı ortakları bölgedeki istikrarsızlığı iyice körüklemek isteyecektir. Böyle bir ortamda Orta Asya ülkeleri, başta da Özbekistan, daha önce Taliban ile birlikte güvenlik alanında ortak çalışma vurguları göz önünde bulundurulduğunda yeni tutumların da düşündürücü olduğu belirtilmelidir. Amerika ve NATO yabancı birliklerinden Afganistan'dan çekilmesiyle Afganistan komşularından özellikle Orta Asya ülkelerinin topraklarından savaş ve güvenlik olasılığı, güvensizlik olasılığı konusunda da son derece endişeli olduklarından şüphe yok.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Ordubehşt 1401, Hicri Kameri 2 Şevval 1443 ve Miladi 3 Mayıs 2022 Salı. ...215 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Ordubehşt 1186'da İran'la Fransa arasında Finkenstein Paktı imzalandı. Bu pakt uyarınca Fransa silah ve askeri uzmanın gönderilmesiyle İran'ın Gürcistan toprakları ve Rusya'nın İran'da ele geçirdiği bölgelerine yeniden geri adamasında yardımcı olması yükümlülüğü altına girdi. İran ise buna karşı İngiltere ile mevcut tüm siyasi ve ticari münasebetlerini kesme ve bu ülkeye savaş ilan etme ve Fransa'nın İngiltere ile Ruslar arasındaki savaşta Fransa ile müttefik olma taahhüdünde bulundu. Finkenstein Paktı'nın imzalanması ardından General Gardan komutanlığındaki askeri müsteşarlardan oluşan bir heyet İran ordusuna Avrupalı savaşlardaki teknikleri öğretmek için İran'a geldi. Daha sonra Napolyon Rusya ile dostluk kurdu ve Fransız müsteşarları İran'ı terk ettiler. ...507 yıl önce bugün 3 Mayıs 1515'te Portekiz filoları İran'a ait Hürmüz Adası'na saldırmakla burayı işgal etti ve Batı'nın Orta Doğu'daki müdahaleci ve sömürgecilik dönemi başlamış oldu. Bu stratejik ada Hürmüz Boğazı'nda yer almaktadır ki İran'ın güneyindeki Fars Körfezi ve Oman Denizi'ne birbirine bağlamakta. İran'ın deniz gücüne sahip olmamasından dolayı Sultancı Portekizliler 1521'e kadar o dönemde İran toprakları dahilinde olan Bahreyn başta olmak üzere İran'a ait Fars Körfezi'ndeki diğer bazı adaları işgal etti. Portekiz'in uyguladığı şiddeti ve işgalciliği İran halkının öfkesine neden oldu. İran Deniz Kuvvetleri'nin oluşmasıyla İranlı adalar 1652 yılına kadar Portekizlilerin işgalinden kurtarıldı. ...168 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Ordubehşt 1233'te İranlı hekim ve şair Gani lakaplı Mirza Habibullah Şirazi vefat etti. Fransızcayı öğrenen ilk İranlı şair olan Mirza Habibullah Şirazi bu dilin yanı sıra Arapça ve İngilizceyi musallat idi. ...839 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Şevval 604'te Müslüman tarihçi, kadı ve edip İbni Vasıl günümüz Suriye'nin batısındaki Hama kentinde dünyaya geldi. Tahsilini babasının nezdinde Beytülmukaddes'in Nasiriye Medresesi'nde başlayan Vasıl daha sonra ders vermeye başladı ve babasının yolunu izledi. Mısırlı matematikçi İlmuddin Tasif ile Nücum Araş Gereçleri ve Rasathan inşası alanında yakın ilişkisi olan Vasıl, Hicri Kameri 663'te kadıların kadısı seviyesine yükseldi. ...553 yıl önce bugün 3 Mayıs 1469'da İtalyalı dünyaca ünlü tarihçi ve siyasetçi Niccolò Machiavelli bu ülkenin Florence kentinde dünyaya geldi. Siyasi faaliyetlerinin yanında Florence tarihini tenzim eden Machiavelli yaşamını siyaset ve vatanseverlikte geçirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete,
İslam Birliği'nin anahtarı Filistin.
Aydınlık,
Biden'in tehlikeli oyunu, Ukrayna'daki krizi küresel savaşa dönüştürebilir.
Yeni Şafak,
altılı masa savruluyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Hakan Topkurulu 1 Mayıs tarihli Aydınlık gazetesinde banka bilançolarında karlılık başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mart ayı sonuna doğru sevindirici bir haber çıktı. Ekonomi yönetimi bankaların kurumlar vergisi oranını %25'e çıkarıyordu. Bu haber beni de sevindirdi. Şöyle düşünmüştüm. Ray Brunson krizi, pandemi krizi ve sonunda Rusya-Ukrayna çatışmaları ardı ardına gelen ciddi boyuttaki krizler halka çok ağır bir yük getiriyordu. Her ne kadar yılbaşında asgari ücretin %50 oranında artışı biraz nefes aldırsa da krizin boyutunu da artışı arkasından KDV gibi fiyat artışlarına etki etmeye çalışan önlemler enflasyon karşısında özellikle emekçi ve işsiz çoğunluğun belini büküyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Banka karları üzerine ilave kurumlar vergisi fedakarlığın tüm kesimlere yayılarak tüm toplumun bu derin krizden eşit oranda etkilenerek çıkılması yolunda bir uygulama olduğu izlenimi verdi. Açıkçası ben de bu gelişme karşısında şaşırmış, hükümetin doğru karar aldığını düşünmüştüm. Bu sevinç fazla sürmedi. Şubat sonu itibariyle Nisan ayı başlarında banka bilançoları belli olmaya başlayınca bilançolarda aşırı karları oluştuğu, bunun bir kısmının bütçeye geri alınması gerektiği, yapılanan sadece bu olduğu ayan beyan ortaya çıktı. Bankaların 2022 yılı ilk 3 ay karları tam bir patlama yapıyor. Tüm bilançolar daha açıklanmadı ama açıklanan bilançolarda özellikle özel bankaların karlarında patlama var. Hisse senedi sahiplerinde, aracı kurumlarda ve bu konularda yayın yapan televizyon sunucularında bir sevinç, ekonomi iyi gidiyor, borsada rakamlar uçuyor ve benzeri gibi. Maalesef toplumda öyle bir algı yaratıldı ki, Stockholm sendromu da diyebiliriz. İnsan tecavüzcüsüne aşık oluyor, halbuki ekmek fiyatını, gıda enflasyonu, önümüzdeki dönem belirsizliklerini düşündüğünüzde 3 kuruş hisse senedi kazancının karşılığında geleceğimiz ipotek altına alınıyor. Türkiye elbette bu çıkmazın içinden çıkacak, ancak çıkarken daha rahat koşullarda çıkmak var. Açıklanan banka rakamlarının, karlarının kaynağının esas olarak TÜFE endeksli devlet tahvillerinden ve kullandırılan kredilerin kar marjlarından geldiği söyleniyor. Bir de unutmamak gerekir, KKM bankaların üzerindeki kur baskısını kaldırdı. Kalkan kur baskısı zararını artık hazine ödüyor.
Servet Avcı 1 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde yağmalanan aslında neydi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siz de görmüşsünüzdür. Viranşehir ile Ceylanpınar arasındaki karayolunda bir kamyon şarampole yuvarlanıyor. Haberin devamına konu olan iğrençliğe bakar mısınız? Devrilmenin etkisiyle dağılan şeker ve çikolata paketleri yolun kenarındaki araziye saçıldı. Kamyonun devrildiğini görenler yardıma gitmek yerine etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi. Vatandaşlar jandarma ekipleri gitmeden önce yerdeki şeker ve çikolataları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde büyük küçük demeden herkesin şeker ve çikolataları yağmaladığı gözlendi. Arazideki şeker ve çikolataları toplayan vatandaşlar araçların içerisini doldurup evlerine götürdü. Yağma kültürü toplumsal çürümenin en bariz örneklerinden biri. Ahlak kuralı kalmamıştır artık ve herkes birbirine bakarak motive oluyor. Başkası yaparken iyiydi, biraz da bizimkiler yapsın. Bizim güçlü olmamız lazım türünden düşmana bakarak gerilen psikolojik çok çabuk yayılıp bütün parseli etkileyebilir. İnsanların birbirinden ilham aldığı ve denetimin zayıfladığı, denetimin de denetlenmeye ihtiyacı olduğu, daha doğrusu tuzun koktuğu düzenlerde bedavacılık, beleşçilik, yağmacılık kitabına uydurma, legalleştirme, vicdanlarda meşrulaştırma sıkıntısı yaşanmıyor. Bu tip durumlarda kendi içinde bir düzen oluşuyor ve kim neyi tutarsa onu götürüyor. Amirlenin götürdüğünü gören küçük hırsız da elinin altındaki küçükleri götürüyor. Yetim hakkı onun için birden çok gereksiz bir ayrıntıya dönüşüyor. Sürücünün canıyla uğraştığı bir yerde etrafa savrulan çikolata ve şekerleri olabildiğince hızlı toplayıp kaçacak olan ilkesiz vatandaşlar, o çikolata ve şekerleri çocuklarına yedirecekler veya bayramda misafirlerine ikram edecekler. Devrana bakın, birisi belki de ölecek, diğerleri onu taşıdıklarını yağmalıyor olacaktır. Kanunların caydırıcılığından geçtik artık, vicdanların caydırıcılığına ne oldu? Sorsanız hepsi Müslümanım diyecek bu yağmacıları, dindarlık neden frenlemiyor? Haydi geçelim dindarlıklarını, insanlıklarını hangi sosyal ve siyasi iklimde bitirdiler? Neresinden bakarsanız korkunç bir durum. Etrafında dönen dolaplara, kamu yönetiminde yaşanan ahlaki çöküşlere bakarak gelişen alemin kerizi ben miyim düşüncesi de toplumsal düzeni fena kemiriyor. Yağma düzenlerinde mideden önce beyin haramlığa doluyor. Beynin helalleştiğine mide sadece aracılık etmiş oluyor. Başkaları yaparken iyiydi, şimdi sıra bizde düşüncesiyle beyin helalleştirdikten sonra mideye sadece sindirim görevi düşüyor. Yükümüz olmaz, gemilerimiz limanda yatar, yükümüz olunca hareket ettiririz. Uçağımız başka zamanda kaldırabiliriz. Asfalt delinir sonra yaparız, demir paslanır ileride yeniliriz. Kasadaki para biter, kaldırımı yapmasak da bir süre çamurlu yollardan gideriz. Bunlar hepsi zamanla telafi edilebilir şeyler. Ya telafi edilemeyecek şeyler varsa ve paramız olduğunda da geri getirmeyeceksek, hakkın ve adaletin üstünlüğünü korumak gibi, insanlık gibi, vicdan gibi, kardeşlik ve dayanışma gibi. O gün yol kenarında yağmalanan neydi sahi? Çikolata ve şekerler mi? Ortak geleceğimiz mi, hikayemiz mi?
Tahran Radyosu.
Yücel Demirer, 1 Mayıs tarihli Evrensel Gazetesi'nde Gezi davası kararlarında görünenin ötesi başlıklı yazısına yer veriyor. Gezi davası kararlarının yankısı devam ediyor. Ülkenin saygın kanaat önderleri ağır cezalara çarptırıldı ve adalet kavramı bir kez daha derin yara aldı. Hukukun üstünlüğü ilkesine uyma görüntüsü altında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendini devletin yerine koyma arzusu bir kez daha gözler önüne serildi, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yakından izleyenlerin bildiği gibi Erdoğan rejiminin hukuka yönelik müdahalelerinin geçmişi 2004 yılına kadar gider. Devlet güvenlik mahkemelerini kapatarak yerine özel yetkili mahkemelerin kuruluşu yargıya müdahale sürecinde bir milat sayılabilir. Bu tarihte özgürlük ve demokrasi adına birkaç değişiklik dışında DGM yapısı korunmuş ve isim değişikliğinden başka anlam taşımayan bir reform sonrasında bu mekanizma canlı tutulmuştu. Bu değişikliğin sonuçları kısa bir süre sonra Ergenekon davalarında görüldü. Bir ön hazırlık olduğu sonradan anlaşılacak olan ilk adımlardan sonra hukuk alanına yönelik düzenlemeler AK Parti'nin 2007 Temmuz ayındaki genel seçim başarısından sonra atarak devam etti. Seçimin hemen öncesinde Erdoğan'ın yeni bir anayasa hazırlığı için verdiği talimatı 2008'in ilk aylarında başlayan Ergenekon davası izledi. Özellikle bu aşamadan itibaren yargı alanı yürütmenin hakimiyeti altına girdi. İktidara biat eden hukuk aktörleri Ergenekon, Balyoz, KCK, Oda TV, HOPA ve benzeri davalar üzerinden siyasal iktidarın birbirinden farklı muhalif kesimlerle yaptığı mücadelede etkin rol oynadı. Eylül 2010'da Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden şekillendirildi. Bununla yetinmeyip Mart-Ağustos 2011, Temmuz 2012 ve Nisan 2013 tarihlerinde 4 kez yargı reformu yapılarak yargı kurumu açık bir biçimde siyasallaştırıldı. Parti kadroları yargıya çekildi. Bu müdahalelerle yüksek mahkemeler yanında ilk derece mahkemeleri de atanma yöntem ve ölçütleriyle yürütmeye bağımlı kılındı. Hukuk düzeninin sınırları İktidar aygıtının iradesini sonuna kadar açılmış oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
رمضان بايرامي إلهي مكافات بايرامي.
Tüm dünya Müslümanları nerede olurlarsa olsunlar, Ramazan bayramı günü mutlu ve mesutturlar ve kulluk edip Allah'ın nezdinde secdeye indikleri için iflah duygusu içerisindedirler.
Biz de Ramazan bayramı dolayısıyla sizler için iki bölümlük özel bir sohbet hazırladık. Hep birlikte sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinleyelim.
Ne mutlu Ramazan bayramının sevinci ve mutluluğunu yaşayanlara. Ne mutlu bu sevincin ve heyecanın yanı sıra kulluk yoluna devam etmek için planları olanlara. İşte bunlar Ramazan ayında elde ettikleri takvayı koruyan, hazır ve tertemiz kalplerini korumaya çalışanlardır. Onlar Ramazan bayramına bir son değil, ruhlara ve vücutlarında daha derin bir değişiklik sürecinin başlangıcı olarak görürler. Allah'a yakınlaşma sürecini Ramazan ayında olduğu gibi diğer aylarda da devam ettirmek isterler.
Ramazan bayramı insanın manevi fıtratına dönme bayramıdır. Müslümanlar Allah ile kurdukları sevgi dolu bağlara dayanarak bir ay boyunca oruç tutup zikir ve dua edip Kur'an tilavet ederler. Dilleri günah ve şirk sözlerinden uzak durur. Yemek ve içmekten sakınırlar. Böylece kalpleri ilahi nur ışınlarını almaya hazırlanır. Böylece Ramazan bayramında ilahi mükafatlar ile ödüllendirilirler.
Bir ay ibadet ve kulluğun ardından ilahi affın ve bağışlanmanın tadını tatmak ne kadar da ferahlatıcı ve etkileyici. Müminler Ramazan bayramı gününde karanlık bir kozadan kurtulmuş bir kelebek misali aydınlığa doğru kanatlanıp kötülüklerden iyiliklere doğru uçarlar. Öyle ki gönülleri vasfedilemez bir heyecan ve zevkle dolu olur. İmam Ali Aleyhisselam ise bu hususta şöyle buyurmaktadır. Ey Allah'ın kulları! Oruç tutan erkek ve kadınlar için en ufak getiri meleklerin Ramazan ayının son gününde onlara şöyle söylemesidir. Ey Allah'ım! Kulları! Size müjdeler olsun ki geçmişteki tüm günahlarınız affedildi. Bundan sonra ne yapacaklarınıza bakın.
Yeryüzünde ve gökyüzünde kutlama var. Melekler müminlere ilahi mükafatlar ve ödüller getirmiş. Müminler bu büyük günde birbirini izleyen tekbirlerle Ramazan bayramı namazları saflarında toplanmış ve birliğin ihtişamını sergilemiştir. Namazın saflarında sadakat, samimiyet ve duygudaşlık, kardeşlik ve fedakarlık duygusu dalgalanmakta ve tüm İslam ülkelerinde müminlerin gönlünü birbirine bağlayan bir nehir akmaktadır.
Şeyh Müfid ise Amali adlı kitabında şöyle yazar. İnananlar Allah'a birkaç adım daha yakın olma çerçevesinde Ramazan ayının gecesi ve gündüzündeki çabaları sonucunda bir neşe ve mutluluk hali içindedir. Bayram günü olan Şevval'in ilk günü gusül edilmesi gereklidir ve bu günahlardan silinmek simbolüdür. Güzel ve temiz giysiler giymek, hoş kokulu olmak, dışarı çıkıp gökyüzünün altında dua etmek, hepsi hikmet dolu bir sevinç ve mutluluğun emaresidir.
Ramazan bayramı en önemli İslami bayramlardan biridir ve İslam ülkelerinde özel bir ihtişam ve görkemle kutlanır. Oruç tutmanın yasak olduğu bu günde tüm Müslümanlar Ramazan bayramı namazlarını yanı sıra belirli adetler ve gelenekleri de yerine getirmeye çalışırlar. Rengarenk tatlıların, şerbetlerin ve şekerlerin dağıtılması Müslümanlar arasında hoş bir atmosfer yaratır. Sokakları süslemek, yeni kıyafetler giymek, yıkanmak, temizlenmek, çocuklara bayramlık vermek, büyüklerin evlerine gitmek, dini mekanları ziyaret etmek ve mezarları ziyaret etmek, Müslümanların Ramazan bayramındaki güzel davranışlarından bazılarıdır.
Bu bayramda Irak halkı İmam Hüseyin Aleyhisselam kutsal türbesini ve imamların nur dolu türbelerini ziyaret eder. kadınlar un, susam ve hurmadan yapılan kalice adlı özel bir hamur işi kurabiyeleri ve kekleri yapar. Birbirlerini ziyaret edip bu tatlıyı çay ve şurupla içerler. Ramazan bayramında Hindistan'daki Müslümanlar namazdan sonra ailenin en büyük üyesini de ziyaret ederler. Misafirlerini bekleyen ve gelmeleri için evi hazırlayıp temizleyen kişi yemek pişirerek akraba ve tanıdıklarını bekler. Küçükler daha sonra büyük aile ziyaretine çiçekler ve buketlerle giderler ve Ramazan bayramı öğlenini birlikte geçirirler. Hindistan'da böyle bir günde sokaklarda ve çarşı pazarda geleneksel Hint müziği çalınır ve insanlar yeni kıyafetler giyerler.
Tahran Radyosu.
Ramazan bayramında Endonezyalılar namazdan sonra kalpleri birleştirip helal helal adı verilen bir tören düzenleyerek helalleşip barış ve uzlaşma duygusunu güçlendirirler. Bu mutlu günde birbirlerini affederler ve sıkıntıları unuturlar. Bayram gecesi Endonezyalı Müslümanlar sokağa çıkıp Allahu Ekberlerle davul ve müzik eşliğinde birbirlerini tebrik ederek Ramazan bayramının gelişini haber verirler.
Suudi Arabistan'ın Yemen'e saldırısından önce Yemen halkı Ramazan bayramı namazını kıldıktan sonra duaya giderlerdi. Ayrıca Ramazan bayrama gelip çatmadan önce yeni elbiseler alıp farklı yerli tatlılar pişirerek Ramazan bayramını kutlarlardı. Suriye'de de bu bayramda özel yemekler ve tatlılar hazırlanır ve büyüklerin ziyaretine gidilir.
Malezya'da ise bayramdan birkaç gün önce şehirler aydınlatılır ve süslenir. Ayrıca yeni kıyafetler satın alınır. Bayramdan önceki gece Malezyalılar Hindistan cevizi sütünden pişirilmiş sığır eti ve tavuktan yapılan rendang dahil olmak üzere özel geleneksel yiyecekler ve tatlılar hazırlarlar. Ayrıca hurma yaprakları ile sarılmış pirinçten yapılan topat adlı bir yemek pişirilip misafirlere dağıtılır. Tunuslu kadınlar da Ramazan bayramında al-mukrut, al-garibe, al-baklava ve al-samsa denilen tatlılar yaparlar. Pişmiş tatlıları özel tabaklara koyar ve ziyafete gittiklerinde yanlarında tatlı tabaklarını ev sahibine götürürler. Bugün de tüm Müslümanlar bayramın neşesi ve mutluluğunun yanı sıra Müslüman toplumunun çektiği acıları da hatırlarlar. Filistin, Yemen ve Nijerya Müslümanları ve zalimler tarafından zulme uğrayanların kurtuluşları için hep birlikte dua ederler.
İslam ülkelerinde Ramazan bayramı namazlarının görkemi gözler önüne serilip Allahu Ekber'in ferahlatıcı tekbirleri yankılanır. İbadet edenler temiz ve güzel kokulu kıyafetlerle namaz kılınacak mekanlara hareket ederler ve namazdan önce ilahi ayinleri gerçekleştirmek için namaz sıralarının yanına yerleştirilen özel kutulara fıtır zekatlarını atarlar. Allah Ramazan bayramında Müslümanların varlığını saran sevinç ve mutluluk anlarında zekatı zorunlu kılarak onları diğer insanlara sempati duymaya çağırır ve onlardan muhtaçları ve fakirleri hatırlamalarını ister.
Ramazan bayramında her Müslüman zekatı fıtır ödeyerek muhtaç ağabeyiyle el sıkışıyormuş gibi olur ve bayram neşesini ve tatlılığını Müslüman kardeşiyle paylaşır ve bir nebze bile olsa mağdur olanlara yardım eder. Rivayetlere göre
fıtır zekatı hem ödeyenin ruhunun temizliğine sebep olur hem de toplumda ekonomik refaha sebep olur. Ekonomik kalkınma ve ilerlemeye yol açar. Kur'an-ı Kerim'de de A'la suresinde namaz kılınmadan önce zekatın ödenmesi insanın iflahının nedenlerinden biri olarak tanıtılmıştır. Bu bağlamda A'la suresinin 14. ve 15. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Doğrusu aranan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir.
Fıtır zekatı ve genel olarak Müslümanların ödediği tüm zekatlar, yoksulluğu hafifletmenin yanı sıra Müslümanların sağlık, tıbbi ve kültürel durumlarına dikkat etmek, gerçek borçluların borçlarını ödemek, bir cami, okul ve hastane inşa etmek ve diğerlerinin ihtiyaçlarını gidermek gibi başka amaçlara da sahiptir.
Bayram neşesini ve mutluluğunu yaşadığımız sırada kulluk yoluna devam etme planlarını unutmamalıyız. Ramazan ayında kazanılan dindarlığı, hazırlanmış ve arınmış kalpleri korumak isteyenler, Ramazan bayramını bir yolculuğun sonu olarak değil, ruhta derin bir dönüşümün başlangıcı olarak görürler. Ve Ramazan günlerinde olduğu gibi Allah-u Teala ile dostluklarını ve derin bağlarını sürdürürler.
İslam İnkılap lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni bu konuda şöyle diyor. Ebu Hamza Sumali duasında Allah'tan bizi tövbe makamına ve derecesine geri götürmesini, eğri yoldan, kötü amelden ve düşünceden, beğenilmeyen, çirkin ahlaktan korumasını isteriz. İlahi rahmet evine geri döndüğümüz zaman Allah-u Teala bizi kolları açık bir şekilde kucaklar ve bizi kabul eder. Ramazan ayında doğal olarak mümin insan için yaşanan bu geri dönüş fırsatını değerlendirin.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Ramazan bayramı nedeniyle bir kez daha başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemini kutluyor, dua ve ibadetlerinizin kabul olmasını Hak Teala'dan niyaz ediyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an'a saygısızlık, tüm değerlere saygısızlık.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programda geçmiş yıllarda ara sıra tanıklık ettiğimiz İslami kutsallara saygısızlık olaylarından biri olan ve geçen hafta yaşanan Kur'an-ı Kerim'in ateşe verilme olayını ele alacağız.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen yıllarda ara sıra İslami kutsallara saygısızlık olaylarına tanık olmuşuzdur. İnsanoğlunun kendini her zamankinden daha uygar sandığı bir dönemde bu rezalet ve huysuzluk had safhaya ulaşmıştır. Geçen Perşembe gününde kendini sert çizgi olarak tanıtan aşırı ve İslam karşıtı hareketin lideri Rasmus Paludan, kendi grubunun üyeleriyle düzenlenmesine izin verilmiş olan bir araya geldikleri sırada İsveç'in kentlerinden birinde Kur'an'ı yaktılar. Bu İslam karşıtı grubun Kur'an'ı ateşe verme eylemi İsveç'in birkaç şehrinde polis güçleri ve protestocular arasında şiddetli çatışmalara neden oldu. Bu olaydan sonra Paru'dan kurbanın sonraki toplantılarının düzenleneceği İsveç'in bazı kentleri Müslümanların protestosuna sahne oldu ve başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların öfke ve nefretini ve İsveç'te bazı hasarları beraberinde getiren birçok protestoya neden olmuştur. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakaret etme olayı protesto edildi.
Neden Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını istiyorlar? Kur'an'ı okumuş olanlar bu kitabın İslam'ın yüce peygamberine indirilen ve insanlığın yüksek değerlerini ve pak bir yaşam ritüelini savunan ilahi vahyin sözü ve ölümsüz bir mucize olduğunu biliyorlar. Kur'an, imanın gelişmesini ve insanın davranışlarına yön verme ve onu en güzel nitelikler ve huylarla süslemeyi amaçlamaktadır. İslam'ın dünyadaki asırlık varlığına bakarak, Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mantığı ve yapıcı kavramlarının yanı sıra, ahlaki ve pratik ilkeleriyle insan hayatının en mükemmel tüzüğü olduğu gerçeğini anlayabiliriz. Kur'an'da yaratılış düzeni ve evrendeki olguların birbirine bağlı oluşuna yönelik kapsamlı bir tanımlama vardır. Ayetleri sadece ibadet kurallarıyla sınırlı olmadığı gibi doğru bir yaşam tarzı ve sağlam bir toplum için gereken bireysel ve toplumsal ilişkilerden söz etmiştir. Yönetim ilkeleri ve yönetim tarzını açıklayarak tarih boyunca insanın en önemli iki hedefi olan özgürlük ve adalete kavuşabileceğini gösteriyor ve sonunda insan vücudu ve ruhuna dikkati sayesinde insanların gelişme yolunu göstermektedir.
İnsanoğlu Kur'an sayesinde dünya ve ahiretle ilgili birçok bilgi ve gerçeği öğrenip gelişebilir. Yüce İslam peygamberi şöyle buyurmuştur. Kur'an ve insanlar toprak ve yağmura benziyor. Toprak ölü ve kuru iken Allah ansızın toprağa yağmur gönderir ve dünya sallanır, ardından hızlı yağmurları yağdırır ve dünya tekrar sallanır ve gelişir. Daha sonra ard arda akarsuları derelerden akıtır. Böylelikle yer yeşerip bitkilere yetişir ve Allah dünyanın süslenmesini sağlayan ve halka ve canlılara gereken yiyeceği yerin derinliğinden çıkarır. İşte Kur'an'da onu kabul eden insanlara aynı şeyleri yapar.
Kur'an'ın sesi Allah'ın evrendeki sesidir. Bilinci, özgürlüğü, adaleti, erdemi ve ahlakı çağırır. Düşünmek Kur'an mesajlarının en önemlisidir. Kur'an, akıl ve mantığı arayanları övmekte, akıl ve mantığı terk edenleri ise kınamaktadır. Karşı çıkanlara mantıklı bir şekilde davranmak, bu kutsal kitabın açık sloganıdır. Kur'an-ı Kerim, Ankebut suresinin 46. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ve ehli kitapla mücadelenizi ve tartışmanızı sadece en güzel yolla sürdürün. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre Allah tüm insanları onurlandırmıştır ve tüm insanlar saygıdeğerdir. Bu nedenle onlara ve inançlarına hakaret etmek dinen caiz olmadığı gibi akıl bakımından da kınanır.
Tahran Radyosu.
Kur'an'a göre kimsenin gayrimüslimlere hakaret etmeyi hakkı yoktur ve Kur'an hidayete ulaşmanın tek yolunun güzel davranış ve tatlı dille davet etmek olduğunu, küçümseme, hakaret ve alay etmekten kaçınılması gerektiğini belirtir. Kur'an'ın mantığına göre ister camiler, ister manastırlar, ister kiliseler nerede olursa olsun insanların ibadeti için toplandığı herhangi bir yere saygı duyulur. Müslümanlar, müşriklerin ritüellerine dahi hakaret etmeyi caiz görmezler. Kur'an başkalarının tanrılarına bile hakaret edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü başkalarının kutsallarına hakaret etmek, İslam kutsallarına hakarete yol açabilir. En'am suresinin 108. ayetinde şöyle yazılmıştır. Allah'tan başkasına, tapanların tanrısına kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden Allah'a kötü söz söyleyebilir.
Şimdi ciddi bir soru var ve o da neden bazı insanların zaman zaman kör ön yargılarıyla herkesi mantığa ve bilimsel bir mücadeleye davet eden böyle bir kitaba serbestçe ve cesurca hakaret etmesi ve bu hakareti işleyenlere ifade özgürlüğü bahanesiyle ciddi ve ibretlik bir şekilde davranılmamasıdır. Kur'an'ın yakılması, hakaret edenin aşağılık ve mantıksız biri olduğunu göstermekten başka bir şey olabilir mi?
Bu senaryonun Avrupa ve Amerika'da tekrarlanması adaletli düşünenlere Batı'nın şimdi nereye doğru gittiği konusunda endişelendirmiş, barışı ve bir arada yaşamayı da teşvik eden bir din olan İslam'ın yayılması, hegemonyacıların insafsızca İslam ahlakına ve manevi değerlerine saldırması ve İslam karşıtı politikalarını ilerletmesi kadar korkunç mudur? İçinde bulunduğumuz çağda bu büyük semavi dinin hızla büyüdüğü ve ilerlediği inkar edilemez bir gerçektir ve karşıt olanlar mantıklı sebepler ve kanıtlarla Batı halkı da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli milletleri arasındaki bu hızlı büyümeyi engelleyemezler. Bu yüzden de hakarete ve alay etmeye başvururlar. Fakat gerçek şu ki bu akıl dışı ve kinci davranışlar bir yandan İslami uyanışa katkıda bulunmuş ve bugün İslam dünyasında derin ve köklü bir hareket başlamış olup bu hareketin uygun zamanda İslam ümmetinin bağımsızlığı, onuru ve yeniden canlanmasına neden olması umulmaktadır.
Öte yandan İslam karşıtlığı ne zaman yayıldıysa insanların bu ekolün ne olduğuna yönelik meraklarının artması apaçık ortada. Fransız basınından Charlie Hebdo, insanlığın büyük önderi İslam peygamberini hedef alıp Peygamber Efendimizin yüce şahsiyetine hakaret ettikten sonra bu eşsiz varlığı tanıma merakı arttı. Birçok kişi bu eylemlerin dünyanın en başarılı dini hareketini yaratan, insanlık için en büyük hayır, bereket ve rahmet kaynağı olan bir peygamberin hakkında gerçekleştiğini anladılar. İslam peygamberi makul özgürlüğü bireylerin vazgeçilmez bir hakkı olarak ilan eden bir dini insanlığa tanıttı. Peygamberin öğretileriyle toplumda eşitsizliğin, aristokrasinin ve çok sınıflı yaşamın yerini eşitlik, kardeşlik ve dürüstlük almış ve yüzyıllar sonra insanlık için kutsallaşan insan hakları, eşitlik, kardeşlik, adalet ve demokrasi gibi birçok kavram, Hazreti Peygamber'in insanları İslam'a davet ederken söylediği ilk sözlerindendi.
Başka önemli bir konu da Batılı devletlerde ifade özgürlüğü sloganının İslam kutsallarına saygısızlık ve hakaret etmenin bir diğer bahanesi olarak kullanılmasıdır. Güney İsveç polis sözcüsü Kim Hild daha önce bu ülkenin güneyindeki Landskron kentinde planlanan bir savcı gösteriyi iptal etme niyetinde olmadığını söylemişti. Çünkü ona göre bu ülkede hoşgörü eşiği yüksektir ve İsveç polisi ifade özgürlüğüne büyük önem vermekte. Bu sözler bir bireyin koşulsuz, şartsız ve kesin bir şekilde özgürlüğünü kabul eden hiçbir siyasi düzenin olmadığı ve mümkün olamayacağı halde sarf ediliyor. İnsanı bir halk ve bir değer sayılmasına karşın ifade özgürlüğü mutlak bir değer ve koşulsuz, şartsız bir hak değildir ve bu bahaneyle bazı bireylerin başkalarının ve toplumun haysiyeti, onuru, psikolojik sağlığı ve güvenliğinin saldırmasına ve toplumsal, ortamı kişisel ve siyasal hesaplaşmalara dönüşürmesine izin verilemez.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 4. maddesi özgürlüğü şöyle tanımlamaktadır. Özgürlük, her türlü eylemi başkalarına zarar vermeyecek şekilde yapabilmektir ve Fransa'nın İnsan Hakları Bildirgesi'nde özgürlük yasal sınırlara bağlıdır. İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Düşünce ve İfade Özgürlüğü başlıklı 13. maddesi ifade özgürlüğünü savunurken onu mutlak saymaz ve kamu düzenine ve ahlakına ve bireylerin haysiyetine saldırı olması durumunda sınırlandırır. Dolayısıyla Batı uluslararası yasalarda da ifade özgürlüğü bireylerin haklarına, onuruna ve genel ahlaka saygı ile çelişmemesi gerektiği gerçeğiyle sınırlıdır.
Tabii ki bu yasalar çoğu Batı ülkesinde uygulanmamakta ve Batı'da ifade özgürlüğü karşısında takınılan çifte standart ve sahte tavırlar o kadar açıktır ki defalarca dünyanın dört bir yanındaki dini ve siyasi şahsiyetlerin tepkisine yol açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde eşcinsellerin bayrağını yakanların hapsedilmesi ve buna yönelik katı yasalarında olması, Holokost'u eleştiren sanat medya eserlerinin de üretilmesinin ve izlenmesinin engellenmesi, Holokost aleyhinde de konuşan televizyon sunucularının da ve muhabirlerin kovulması ve Şehit Süleyman'ın fotoğrafını paylaşan kullanıcıların hesaplarının silinmesi gibi eylemler ve buna benzer yüzlerce olay Batı'da ifade özgürlüğünün ancak 1,5 milyar Müslümanın kutsallarına hakaret etme konusunda caiz olduğu düşüncesini pekiştiriyor.
Amerika'da özgürlük heykelini gören ünlü İrlandalı yazar George Bernard Shaw, bu ülkede gömülmüş olan özgürlüğe dikkat çekerek şöyle demişti. Özgürlük heykeli yalnızca Amerika'da vardır ve bir başka hiçbir yerde yoktur. Çünkü insanlar genellikle ölülerin heykelini yaparlar. Bugün Shaw'ın sözü tüm Batı ülkeleri için geçerlidir.
Muhterem dinleyiciler, bu programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran'da Ramazan Bayramı namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Reisi Müslüman ülkelerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Galibaf tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Reisi Tahran ve Belgrad ilişkilerinin güçlenmesini istedi. Komutan Şekarçı, düşmanın komploları çok farklı ve tehlikeli olmuştur. Iraklılara Bağdat'ta Türkiye elçiliği önünde gösteri düzenlediler. Bennett, Lavrov'un açıklamasını tepki gösterdi. Hamas Kudüs'te banner açtı. Faysal Amerikan arkamızda durmadı.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Sedi aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isterseniz Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.